Ayrım 19.
Kızgınlığını dile getirmenin bir şekli. Çatışmaların alevlenmesini, körüklenmesini diliyorsak, buna en elverişli dil sen diye başlayan sen dilidir. Sen zaten hep böylesin, sen beni hiç anlamazsın, sen zaten gibi genelleyen, fazla açıklayıcı olmayan, suçlayıcı tanımlar temelde karşı tarafın kişiliğine sözel birer saldırıdır. Bu da kendini savunmak için aynı tarz suçlamaların gelmesine neden olur. Böylelikle istenmeyen, sonradan pişman olunabilecek sözler sarf edilir ve olay ciddi çatışmalara dönüşür. Kızgınlığın yapıcı bir şekilde dile getirilmesinin bir yolu ben diliyle konuşmaktır. Ben dili, karşı tarafı suçlamadan sadece kendimizi açıkladığımız olaydan ne şekilde etkilendiğimizi dile getirdiğimiz bir ifade tarzıdır. Bu kadar geç kaldığında davranışın tanımını çok merak ediyorum. Duygu, hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Belirgin etki. Üstelik de uykum kaçıyor. Belirgin etki. Sözleri kendine anlatmak, yaşadıklarını ve duygularını açıklamak olur. Bu bir ben dili ifadesidir. Ben dili üç önemli ögeden oluşur. 1. Bizi olumsuz olarak etkileyen davranışın tanımı. 2. Bu davranışın üzerimizdeki olumsuz etkisi. 3. Bu olaydan kaynaklanan duygularımız. Bu üç ögeyi içeren bir açıklama, olumsuz olay karşısında neler yaşadığımızı açıkladığı için duyulma olasılığımız yükselir. Ayrıca karşı tarafı suçlayıcı nitelemeler içermediğinden ilgili kişinin savunmaya geçme olasılığı azalır. Çünkü sen dili içeren sözel saldırı mutlaka benzer bir karşıt saldırıyı kışkırtır. Sen dili, kızgınlığın iki taraflı alevlenmesine yarayan oldukça etkili bir körüktür. Tabii ki ben dili içeren ifadenin hiç karşıt saldırı getirmeyeceğini düşünmek mümkün değildir. Ancak suçlayıcı olmayan ben diliyle konuşarak duygularını, düşüncelerini sürekli duyurmak uzun sürede etkisini gösterir. Kızgınlıkların ben diliyle açıklanması daha kalıcıdır ve oldukça da etkileyicidir. Ben diliyle konuşmayı bencillik diye düşünmek bir yanılgıdır. Sürekli ben kelimesinin gündeme gelmesi kimimizi rahatsız edebilir. Kendimizi ben merkezci zanneder ve bundan tedirgin olabiliriz. Ancak bizi rahatsız eden söz ve davranışların üzerimizdeki etkisini açıklamak kesinlikle bencillik veya ben merkezcilik değildir. İlişkinin kötüye gitmesini engellemeyi amaçlayan hem kendine hem de karşı tarafa saygılı bir sözel açıklamadır sadece. Belirgin etkiyi belirtmenin önemi. Pek çok kızgınlığımızın altında yatan şey, sözü geçen davranış veya olayın üzerimizdeki belirgin etkisidir. Belirgin etki, bizi kızdıran davranışın bize mal olan zaman, enerji veya para değeridir. Yani kızdıran davranış bir şekilde bizim zamanımıza, enerjimize veya paramıza mal olmaktadır. Örneğin bir iş peşindeyken bizden bir şeyler istenmesi dikkatimizi dağıtmakta, belirgin etki, istenileni vermek için zaman kaybettirmektedir, o da belirgin etki. Oysa bizi bu zaman ve enerjimizi farklı şekilde kullanmayı dilemekteyizdir. Böyle bir durumda çoğunlukla duygumuz kızgınlık, tepkimiz ise söylenmek, surat asmak, bizden bir şeyler isteyen kişiye küsmek olabilir. Hatta onu düşüncesizlikle suçlayabiliriz. Oysa davranışın bize neye mal olduğunu duyurmak, kişinin kendine olduğu kadar karşısındakine duyduğu saygının bir göstergesidir. Ben iş yaparken bir şeyler talep etmen, davranışın tanımı, dikkatimi dağıtıyor, belirgin etki. Böyle giderse işimi bitiremeyeceğimden, belirgin etki, korkuyorum, duygu. Ben diliyle kendimizi açıklamaya başladığımızda bunu sihirli formül gibi algılayıp ilk söyleyişte kesin etkili olmasını bekleriz. Oysa ben dili ender olarak tek cümlede etkili olabilir. Örneğin, bu tür bir ben mesajına cevap şöyle olabilir. Aman sen de, sanki bir tek senin işin önemli. Ne kadar bencilsin. Böyle bir yanıt, insanın tepesini attıran bir yanıttır. Tüm iyi niyetle başlatılan ben dili gayretlerini suya düşürür ve bize kesin başarısızlık duygusu getirir. Hayır, ne yapsak olmuyor, hiçbir şey değişmiyor duygusu ve eski alışkanlıklara hemen geri döner. Asıl bencil olan sensin. Sen zaten hep kendini düşünürsün. Türünden bir sen diliyle ver yansın ederiz. Ve gerisin geriye kaymış olmanın acı duygusunu yaşarız. Oysa kendimizi bu tür oltalara kaptırmadan kendi çizgimizde devam etmek de mümkündür. Ben iş yaparken sürekli bir şeyler talep etmen, davranışın tanımı dikkatimi dağıtıyor. Belirgin etki. Böyle giderse işimi bitiremeyeceğimden belirgin etki korkuyorum. Duygu. Aman sen de sanki bir tek senin işin önemli, ne kadar bencilsin. Beni bu şekilde suçlamandan davranışın tanımı hiç hoşlanmadım. Duygu. İşimi bitirmek istiyorum ve müdahalelerden davranışın tanımı yoruluyor, belirgin etki ve sinirleniyorum. Çocukların pek sıkça ve bilinçsizce kullandığı tekrar ve tekrar yönteminin aslında son derece etkili bir yaptırım gücü vardır. Bozuk plak terimiyle tanımlanan bu yöntem bilinçli bir şekilde kullanıldığında kişinin kendini duyurmasına çok yardımcı olur. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, olumlu bile olsa düzenimize getirdiğimiz her türlü değişikliğin yakın çevremizce reddedileceği ve bize geri döndürmek için her şeyin deneneceğidir. Mutlaka kötü niyetli ve bilinçli olması gerekmeyen bu tür dirençler değişimlerin kaçınılmaz yoldaşlarıdır. Önemli olan bu tür dirençlerle kaçınılmaz olarak karşılaşacağımızı bilmek, ancak inandırıcılığımız yolda devam etmekte azimli olmaktır. Duyulmayan, yanıtlanmayan kızgınlıklar. Kızgınlık ifadesine izin vermeyen ilişkilerde derin bir duyulmamışlık, engellenmemişlik duygusu yatar. Yakın ilişkilerde gelişen doğal kızgınlıklar kabul edilmeyip duyulmayınca kızgınlık yaşayan kişi güçlü bir engellenmişlik duygusuyla karşı karşıya kalır. Engellenmişlik duygusu hızla kızgınlığa dönüşen bir duygudur. Bir yere ulaşmak, bir şeyi yapmak üzereyken yaşanan engellenmişlik gibi duygular anında kızgınlığa dönüşür. Dolayısıyla kızgınlığın duyulmaması sonuçta daha da çok kızgınlık üretir. İnsan kendini patlayacakmış gibi hisseder ve çoğu zaman da öfke patlaması yaşanır. Bunlar son derece tüketici, yılgınlık yaratan duygulardır. Kızgınlık bizi çok duyarlı kılar. Kızgın insan temelde acı çekmektedir. Haklı veya haksız, kızgınlığının kendisi için önemli bir nedeni, geçerli bir sebebi vardır. Bunu duymamak, duymazlıktan gelmek ya da önemsememek, kızgınlığın kişinin içine göçmesine neden olur. İçe göçen kızgınlıksa insanı son derece depresif hissettirir. Kişi tüm enerjisini bu duyguyla baş edebilmek için kullanır. Zihninde olayı tekrar tekrar yaşatır, vermemiş olduğu veya verebileceği kararları kurgular. Olayları sürekli hatırlayarak daha çok kızar. Sonuçta yorgun ve sinirli tükenmiştir. İlişkiye yansıyan bu gerginlik kişide bedensel, zihinsel ve ruhsal çöküntü de yaratır. Günümüzün hızlı ve niteliksiz yaşam koşulları, insanlar arası iletişime verilen yeri ve önemi gitgide azaltan bir tempoda devam etmekte. Televizyon, ev bilgisayarı ve diğer sosyal faaliyetler sayesinde aile içindeki iletişim giderek yok denecek düzeye inmekte, kişiler ev içinde dahi kendilerini daha yalnız ve daha duyulmamış hissetmektedir. Bu sözde çağdaşlaşma sürecinde yaşanan duyguların, acıların, öfkelerin sağlıklı bir şekilde giderilmesi ancak ve ancak kişiler arası sağlıklı iletişim sayesinde mümkündür. Kızgınlığı duymayı öğrenmek. Kızgınlığımızı ifade etmeyi öğrenmek kadar karşı tarafın da kızgınlığını duyabilmek, duymaya açık olmak son derece önemlidir. Kızgın insan temelde yaralanmış insandır. Yaralanmış insan son derece duyarlı ve saldırgan olur. Genelde karşımızdaki insan kızgınlığını dile getirdiğinde anında savunmaya geçer, söylediklerini duymak istemeyiz. Şikayetinden onu sorumlu tutar veya geçmişteki benzer durumlarda onun yaptıklarını gündeme getiririz. Bu tür savunucu bir tutum sadece kavgayı körükler. Kızgınlık duyan taraf kendini duyulmamış, anlaşılmamış hissettiğinden daha da çok sinirlenir. Sonuç çoğunlukla her iki tarafın birbirini suçladığı bir çatışmadır. Oysa kendi yaşadığımız kızgınlığı ifade etme sorumluluğu kadar bizim için önemli olan kişilerin öfke ve kızgınlık nedenlerini duymaya açık olmak da hayatidir. Kızgınlığı duymaya açık olmak hiç de kolay değildir. Hele olayın içinde bizim de payımız varsa, soğukkanlı bir şekilde karşı tarafın suçlamalarını, neden olduğumuz acı veya üzüntüyü dilemek kolay bir iş değildir doğrusu. Bunu yapabilmek anlayış, kişisel çaba ve eğitim gerektirir. Karşı taraf kızdığında kızgınlığını dinleyebilmek, hemen savunmaya veya karşı saldırıya geçmemek için kendimizi dinleyici sıfatıyla olayın dışına çıkarabilmemiz önemlidir. Dinleyici olmaya karar vermek bizi biraz da olsa olayın içinde kaybolmaktan kurtarır. Ancak hem kendi kızgınlığımızı ifade eder hem de karşı tarafın doğal kızgınlığına izin ve kulak verebilirsek ilişkilerimiz çok daha nitelikli ve daha doyurucu boyutlara ulaşabilir. Hem ifade edilen hem de duyulan kızgınlıklar ilişkideki bireyleri güçlendirir, kendilerini birbirlerine çok daha yakın hissetmelerini sağlar. Böylelikle sorunlarla çok daha kolay baş edilir. Kızgınlığı ilişki içinde yapıcı bir enerji kaynağına çevirebilmek için ifade edilmesine izin vermek ve karşı tarafında kızgınlığının gerçek nedenlerini duyabilmek çok önemlidir. Kızgınlık ifadesi karşı tarafında kendi açısından önemli ve zor duygular yaşadığını, bunlarla baş etmeye çalıştığını göstermektedir. İlişki içindeki bazı söz veya durumlardan canının yandığının sinyalidir. Bunları etkili bir şekilde ifade edebilmek zaten kolay değildir. Bu konuda öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken birçok yeni ve yapıcı davranış, dil, söz konusudur. Ancak kızgınlığı iyi ifade etmek kadar iyi duymayı bilmek de önemli ilişkilerimize açıklık, yakınlık ve güç getirir. İlişki, güç oyunlarından sıyrılıp bireylerin birbirini duymaya, anlamaya çalıştığı, böylelikle de birbirlerini güçlendirdiği boyutlara ulaşır. Kendini ifade eden ve karşı tarafı da duymaya açık çalışmalar ilişkileri canlı tuttuğu kadar bireyleri de birbirlerine yakın hissettirir. Sorunları azalır. Kızgın bir insanı duymanın en etkili yolu onun ne denli kızgın olduğunu suçlayıcı olmadan kabul etmektir. Bu olay seni çok kızdırdı, anlıyorum veya gerçekten çok kızgın olmalısın türünden kızgınlığı duyduğunu belirten bir yanıt, kızgın kişiye bir nebze de olsa duyulmuşluğun gevşetici rahatlığını yaşattı. Kızgınlık nedenlerini dinlerken empati kurarak, yani kendini onun yerine koyarak yaşanabilecek duyguları dile getirmek duyulmuşluk hissine yardımcı olur. Bu sözlere çok kırılmış olmalısın veya kendini dışlanmış hissettin gibi empati ifade eden sözler kızgınlığın duyulmasına yardımcı olur. Kendi duygularının sorumluluğunu alarak ifade edilen ve empati kurarak duyulan kızgınlıklar ilişki içindeki kişilerin birbirlerinden uzaklaştıracağını aksine daha da yakınlaştırır. Çünkü amaç kimin daha güçlü olduğunu kanıtlamaya yarayan bir güç kavgası değil, iletişimdir. Birbirini anlamak veya duymaya açık olmaktır. Amaç kavga etmek veya salt kızgınlığını boşaltmak değil, ilişkinin iyi gitmeyen yönlerini anlamak ve düzeltebilmek için kızgınlık enerjisini ilişkideki bireylerin lehine kullanmaktır. Çatışmalar. Günlük yaşamda ve özellikle yakın ilişkilerde çatışma yaşamak imkansızdır. Aynı mekanları paylaşmanın oluşturduğu sürtüşmeler insanlarla ilişkinin doğal sonuçlarıdır. Çatışmalar günlük yaşamda her zaman olası ve doğal iletişimlerdir. Önemli olan çatışmaları yıkıcılıktan çıkarıp ilişkiyi geliştiren boyutta kullanabilmektir. Çatışmaları yıkıcı boyutlara getiren ilişkideki güç kavgalarıdır. Kimin daha güçlü olduğunu ispatı kaçınılmaz olarak çatışmaya yansır. Kızgınlığı bir ifade yolu olarak değil de bir güç ve baskı kurma aracı olarak kullandığımızda çatışma güç kavgasına dönüşür. Kızgınlığını bağırarak, korkutarak, suçlayarak, tehdit ederek kullanmak bir başkası üzerinde güç kurmaya çalışmak demektir. Çatışma kaçınılmaz olarak kavgaya dönüşür veya öfke karşı tarafı sindirir ancak daha sonra aktif veya pasif direnç yaşanır. Çatışmanın güç kavgasına dönüşmesinde birincil kaygı, gücünü ispat ihtiyacıdır. Oysa yakın ilişki bir güç ispatlama yeri değildir. Yakın ilişki bireylerin birlikte yaptıkları şeylerden mutlu olmaları, keyif almaları, ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları içindir. Kimin güçlü, kimin güçsüz olduğu söz konusu bile olmamalıdır. Dış dünyada olduğu gibi aile içinde ve yakın ilişkilerde bile erkeğin mutlak güç ve otorite kullanması koşulu bize ataerkil tarihimizin sorun yaratan bir mirasıdır. Yakın ilişki zaman zaman birinin, zaman zaman da diğerinin güçlü ve güçsüz olabileceği korunaklı bir ortam olmalıdır. Yakın ilişkiler içinde yaşanan çatışmalar ikiye ayrılır. Gereksinim çatışmaları. Her iki tarafın da önemli bir gereksinimi var. 2. Diğer çatışmalar. Olayı bakış açısından iki tarafın değerleri farklı. Gereksinim çatışmaları. Günlük yaşamda en sık rastlanan çatışmalar ihtiyaçların çatıştığı durumlar, yani gereksinim çatışmalarıdır. Bir taraf bir şey yapmak isterken bir şekilde diğer tarafa engel olmaktadır. Örneğin oturma odasında yüksek sesle müzik veya televizyon dinlemek isteyen eşlerden biri, arkadaşıyla sohbet veya sakince gazetesini okumak isteyen diğerlerine engel olur. Çoğunlukla ya biri televizyondan vazgeçecek veya diğeri sohbet edemeyecek ya da gazetesini sakince okuyamayacaktır. Çoğunlukla bir taraf hep ağır basan taraf olur ve diğeri kendini sürekli ödün vermiş hissederek içerler. Zamanla içerlemesi birikir ve kızgınlığa dönüşür. İçinden karşı tarafı düşüncesizlik, bencillikle suçlar. Ancak kızgınlık ifadesi ve çatışma başka konular nedeniyle ortaya dökülür. Bu gibi çatışma durumlarında kızdığımız davranışın üzerimizdeki belirgin etkisini duyurmak çok önemlidir. Kızdıran ya zamanımıza, ya paramıza, ya enerjimize mal oluyordur veya yapmak istediğimiz bir şeyi engelliyordur ve kızgınlığımız bu olumsuz etki nedenleridir. Aslında belirgin olan etkiler çoğumuz için belirsizliktir. Etkiyi belirleştirerek açıklamak, kızdığımız davranışın bize neye mal olduğunu ifade etmektir. Gereksinimin karşılanmaması, ne şekilde engellendiğimiz, bunun bizim için ne anlama geldiği gibi. Pek çok kişi hangi ihtiyacının karşılanmadığını belirgin olarak bilmediği gibi neye kızdığını da açıklayamaz. Gereksinim kavgalarının çoğu zaman, enerji ve para ihtiyaçlarından doğar. Kendine ayırdığı zamanın elinden gitmesi veya iş sırasında yeni taleplerin gelmesi, bir şeye zaman ayırmışken engellenmek, istenilmeyen bir bedeli ödemek zorunda kalmak, zamanını istediği gibi kullanmamak, kızgınlığa yol açan belirgin etkilerdir. Aynı şekilde enerji ve dikkatini bir işe vermişken bölünmek, yeni taleplerin gelmesi veya taleplerin ardı arkasının kesilmemesi önemli kızgınlık nedenleri, yani davranışın belirgin etkileridir. Kadınlar özellikle zaman ve enerjilerinin hiç tükenmez olduğunu sanırlar. Zaman kolaylıkla harcanır ve tüketilen enerji bir süre sonra adı konulamayan, nedeni belirgin olmayan kızgınlık duygusuna dönüşür. Gereksinim çatışmaları oluşturduğunda engellenmişlik, gereksinimlerini saptamak ve onlara sahip çıkabilmek için onları ifade etmek hayati önem taşır. Özellikle bu engellenmişliğin oluşturduğu belirgin etkiyi dile getirmek çok önemlidir. İşimi yaparken araya girmen dikkatimi dağıtıyor ifadesinde dikkatin dağılması belirgin etkinin açıklanması olur. Değer çatışmaları. Değer çatışmaları ise olaylara bakış açısındaki farklı değer yargılarından çıkar. Örneğin ailelerde en sık tartışılan değerlerden biri çocukların terbiyesi konusunda odaklaşır. Karı kocadan biri çocuğunu daha serbest yetiştirmek isterken diğeri sıkı disiplin kurallarını yeğler. Tartışma çocuklar konusunda başlayıp sen-ben kavgasına dönüşür. Bu kavgadan da en çok çocuklar zarar görür. Yakın ilişkilerde değerlerin az da olsa örtüşebilmesi önemlidir. Hayata bakış açısı kadar ortak yaşamı oluşturmaktaki değer yargılarının örtüşmesi pek çok tartışma ve gerginliği ortadan kaldırır. Ancak yine de değerlerin ortak kalması ille de şart değildir. Diri ve sağlıklı bir iletişim sayesinde bireyler birbirlerinin değerlerini etkileyebilir, ortak paydalarını keşfedebilirler. Kontrol mü yoksa etki mi? Kızgınlığı bir kontrol ve baskı aracı olarak kullanmak, ilişkinin giderek güç kavgasına dönüşmesine neden olur. Kızgınlığın gücüyle kurulan baskı ve kontrol ise karşı tarafta direnç ve tepki uyandırır. İlişki, iletişim olmaktan çıkar ve kimin daha güçlü olduğunu ispatlama yarışına dönüşür. Birinin baskın ve diğerinin edilgin olduğu güç kavgaları son derece yıpratıcıdır. Çünkü zaman zaman bu roller yer değiştirir. Edilgen olan baskın hale gelir, baskın olansa edilgen davranır. Baskın olan sürekli güç ve kontrol kullanarak karşı tarafı tedirgin eder. Cellat-kurban ilişkisi misali sürekli onunla uğraşır. Üzer, ağlatır. Kurban rolünde olansa hep üzülen, cefa çeken taraftır. Oysa zaman zaman roller değişir. Kurban cellat oluverir. Baskın görüneni suçlar, küçük düşürür, gıcına giden davranışları yapar. Cellat bu yüzden kurban oluvermiştir. Bu senaryoların devamlılığını sağlayan iletişim sözcükleri ise evet ama yanıtlarıdır. Evet ama bir güç kavgası yanıtıdır. Yani sen ne kadar haklı olursan ol, ben yine de karşıt bir sav buldum dercesine karşıtmış gibi yapıp aslında onaylamamak. Evet ama cevapları bir şey anlatmaya çalışan insanı çileden çıkarabilir. Sonuçta dayanamayıp öfkelenen kişi kısır döngünün tuzağına düşmüştür. Bak gördün mü, senle zaten hiçbir şey konuşmak mümkün değil, savı hazırdır. Birbirini açık ve dolaylı kontrol eden, kavgaya kışkırtan son derece yıpratıcı bir ilişki türüdür bu. İlişki içindekiler kadar yakın çevrede bu senaryolardan nasibini alır. Kontrol edenler isteklerini yaptırmak için kaba güç, kuvvet, yüksek sesle bağırma, tehdit, ceza gibi yöntemler kullanır. Kontrole karşı gelmenin 3 yolu vardır. Kavga, kaçış, itaat. Her üçü de yakın ilişki içinde arzu edilen sonuçlar değildir. Özellikle itaat dışarıda konforlu gibi görülse de aslında bireyin baskı altında susması, var gibi yapması demektir. İlişki içinde mutlak itaatin bedeli dolaylı olarak ödenir. Baskı ve kontrol yöntemi yerine ilişki içinde karşılıklı etkileşim yöntemini kullanmak çok olumlu sonuçlar verir. Kontrol kullanmayıp etkilenmek isteyenler öneride bulunur, fikir verir, öğretir, baskı yapmaz, bağırmaz ve karşısındakine söylediklerini yapıp yapmama özgürlüğünü tanır. Nasıl ki kontrol kaçınılmaz olarak direnç ve karşı koyma yaratırsa etki de yakınlık ve iletişim oluşturur. Yakın ilişkiler ancak sağlıklı iletişim kurarak, kendini duyurup, karşı tarafı da duymaya açık olarak, karşılıklı etkileşim sayesinde bireylerin mutlu olabileceği verim topraklarına dönüşebilir. Kitabın sonu, 31 Mart 2000.